Nehemya kitabının 5. bölümüne geldik. Bu bölümde Nehemya'nın içeriden karşı duranlara yanıtını görüyoruz. Nehemya, Yeruşalim kentinin yıkılan duvarlarını onarmak için başlattığı bu büyük seferberlikte çok çeşitli engellerle karşılaşıyordu. Tabii şeytan hiç de boş durmuyordu. Düşman önce Yahudilerin üstüne gülmüş, onlarla alay etmişti. Son olarak da açıkça onlara karşı saldırı hazırlığında bulunmuşlardı. Tüm bu olumsuzluklar karşısında Nehemya yılmamış, sabrını yitirmemiş, duvarlarda çalışan işçilerinin bir eline mala, bir eline de kılıç vererek işin devam etmesini sağlamıştı. Kendisine işçileri o kadar yoğun bir şekilde çalışıyorlardı ki yıkandıklarında bile elbiselerini çıkaracak vakit bulamıyorlardı. Dışarıdan gelecek saldırılar bertaraf edilmişti. Bertaraf edilmişti edilmesin ama bu kez de içeriden karşı duranlar ortaya çıkmışlardı. Sanımca zor olan da budur. Şeytan, biliyor musunuz, en büyük darbeyi içeriden vurur. Kilise tarihinde çok çeşitli kereler tanık olduğumuz gibi şeytan kiliseyi dışarıdan getirdiği zulüm ve baskılarla yok edemeyince bu aynı amacına ulaşabilmek için kilisenin içerisine girmiştir. Şeytan Yahudilerin arasında zaten bir huzursuzluk yaratmıştı. Şimdi bir adım daha ileriye gidecek, Yahudilerin arasında ikilik yaratacaktı. Bir süre sonra kadınlı erkekli halk Yahudi kardeşlerinden şiddetle yakınmaya başladı. Bazıları biz kalabalığız diyordu. Oğullarımız, kızlarımız çok. Yaşamak için buğdaya ihtiyacımız var. Bazıları da kıtlıkta buğday almak için tarlalarımızı, bağlarımızı, evlerimizi ipotek ediyoruz diyordu. Bazıları ise krala vergi ödemek için tarlalarımızı, bağlarımızı karşılık gösterip borç para aldık diyordu, diyor Nehemya 5. bölümün ilk 4 ayetinde. İnsanın doğası hiç değişmiyor değil mi? Her ne kadar bugün elektronik, mekanik, teknolojik ve uzay çağında yaşıyorsak da insanın sorunları Nehemya'nın yaşadığı günlerinkinden hiç de farklı değildir. Sanıyorum bugün elimizde bulundurduğumuz teknik araç ve gereçler sorunlarımızı çözmekten çok sorunlarımızı, dertlerimizi daha çok arttırmakta ve çözümsüz, çok zor olan karmaşık bir yumak durumuna getirmektedir. Yahudiler sürekli olarak duvar örme işiyle uğraştıklarından kendi günlük işlerini, ticaretlerini sürdüremez olmuşlar. Eşlerinin ve çocuklarının geçimlerini karşılayabilmek için mal ve mülklerini ipotek altına bırakmak zorunda kalmışlardı. Kimleri de sırf vergilerini ödeyebilmek için mal ve mülklerini ipotek altına sokmak zorunda kalmışlardı. O günlerde vergiler çok yüksekti. Geçinebilmek için başkalarından borç para almak zorundaydılar. Yahudi kardeşlerimizle aynı kanı taşımıyor muyuz? Bizim çocuklarımızın onlarınkinden ne farkı var? Oğullarımızı, kızlarımızı köle olarak satmak zorunda kaldık. Kızlarımızdan bazıları cariye olarak satıldı bile. Çaresiz kaldık çünkü tarlalarımız, bağlarımız başkalarının elinde. Nehemya 5, ayet 5. Epey bir zamandır bu sorun yavaş yavaş büyüyordu. Ama Nehemya'nın bundan haberi yoktu. Bu insanlar Yeruşalim'in duvarlarını bir an önce örmek ve güvenlik altında yaşamak istiyorlardı. Bütün zaman ve gayretlerini bu iş için ayırdıklarından, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gerek duydukları parayı başkalarından borç alıyorlardı. Durumları hiç de iç açıcı değil, iyi değildi. Aldıkları borçları ödeyemezlerse tüm mal ve mülklerine haciz gelebilirdi. İçeride sevgi ve uyum olduğu sürece düşman pek etkili olamamıştı. Ama şimdi içeride köklü sorunlar ortaya çıkıyordu ve bir çekişme başlamıştı. Hatırlayacaksınız, bu sorun inanlılar topluluğunun ilk günlerinde de kendisini göstermişti. Hananiye ve Safire kendilerine ait olan tarlayı satmışlar. Karşılığında aldıkları paranın bir kısmını kendilerine ayırarak geri kalan paranın tarlanın bedeli olduğunu söylemek suretiyle, yani yalan konuşarak bu parayı İsa'nın öğrencilerine vermek istemişler ama kutsal ruha karşı söyledikleri bu yalan nedeniyle her ikisi de Rab tarafından ani bir ölümle cezalandırılmıştı. Parayı çok sevmişlerdi ama bu sevgi onların hayatına mal olmuştu. Peki neden bunu yaptılar? Ve bunu yaptıklarında neden öldürüldüler? Değerli dostum, o dönemlerde yeni bir dönem başlıyor. Kilisenin temeli atılıyordu. Ve Rab bu temele çürük bir şeyin, bozuk bir şeyin katılmasını, girmesini istememişti. Sağlam bir temelin olması gerekliydi. İnsanlar parayı neden bu kadar çok seviyorlar bilmiyorum ama işte seviyorlar. Bugün Batı kiliselerinin birçoğunda da para sevgisinin hakim olduğunu söyleyebilirim. Hatta vergi dairesine eksik beyanlarda bulunan bazı kiliseleri şahsen tanıdığımı da söylemeliyim. Görüyorsunuz ya, para sevgisi kiliselerin içerisine dahi nasıl girmiş ve onların varlığına işlemiş. Şeytan bu yolla da olsa kiliseleri etkisi altına almak, onların tanıklığına zarar getirmek istemektedir. Şimdi kilise dediğimde taştan binadan söz etmiyorum. Kilise imanlılar topluluğudur, insanlardır. Şeytanın her zaman kiliseyi bu yolla etkilemek istediğini görüyorum. Nehemya'da buna benzer bir sorunla karşı karşıyadır. Kutsal yazılar, Filipililer 1:27-28'de bize bir öneride bulunur. Pavlos orada şöyledir. Önemli olan yaşam yönteminin Mesih'in sevindirici haberine yaraşır olmasıdır. Öyle ki gelip sizi görebilsem de göremesem de aynı ortak amaçla dimdik durduğunuzu öğreneyim ve sevindirici habere iman için tek canlı hep birlikte yarıştığınızı bileyim. Sizlere karşı direnenlerden korkmayın. Bu onların mahva gideceğinin, sizinse Tanrı'dan kurtuluş bulacağınızın kanıtıdır. Elçi Pavlos'un söylemek istediği şudur. İçinizde uyum olsun. Birbirinizle olan ilişkilerinizde dürüst olun. Yanlış haber taşımayın. Ne de bir kardeşinizi küçük düşürün. Gerçeği anlatın, gerçeği söyleyin. Birbirinize gerçeği söylediğinizde aranızda gerçek bir uyum ortaya çıkacaktır. Yakup da kutsal kitapta bu doğrultuda Yakup 3:16'da şöyle demektedir. Nerede kıskançlık ve bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. Hananya ile Safira'nın takıntısı bu noktadaydı. Kiliseyle olan ilişkilerinde yalan söylemişlerdi ve karışıklık yaratmışlardı. Nehemya'nın günlerinde de insanlar başkalarından borç para almışlardı. Borçlarını ödeyemedikleri zaman kızlarını ve oğlanlarını köle olarak satmak zorunda kalmışlardı, kalıyorlardı. Bu kölelik belirli bir dönem için geçerli idiyse de aileyi darmadağın etmeye yetiyordu. Borç para alanlara bir de faiz yükleniyordu. Bugün kapitalist ekonomik düzende paranın kiralanması demek olan faiz sistemi yasal bir durumda olsa da faiz almak eski antlaşmada Yahudilere yasaklanan bir uygulamaydı. Eski antlaşma bir Yahudinin diğer bir Yahudiden faiz almasını yasaklamaktadır. Bu noktaya kadar Nehemya hiç sesini çıkarmamıştı. Yahudi kardeşlerine karşı sabır gösteriyor, onlarla iyi geçinmek istiyordu ama şimdi artık iyice öfkelenmişti. Başka deyişle artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Onların bu dertlerini, yakınmalarını duyunca çok öfkelendim diyor Nehemya 5. bölüm 6. ayette. Nehemya sadece birazcık öfkelenmemiş ama gerçekten çok öfkelenmişti. Düşününce soylularla yetkilileri suçlu buldum. Onlara kardeşlerinizden faiz alıyorsunuz dedim. Onlara karşı herkesi bir araya topladım. Sonra şöyle dedim. Biz yabancılara satılan Yahudi kardeşlerimizi elimizden geldiğince geri almaya çalışırken siz kardeşlerinizi satıyorsunuz. Yine bize satılsınlar diye mi? Sustular. Söyleyecek söz bulamadılar diyor Nehemya 5:7-8 ayetlerde. İçimde yüreğimle danıştım diyor eski çevirim. Bu Nehemya'nın kendi alacağı bir karardı. Sorunu çözüme kavuşturmak için her şeyi iyice düşünmeliydi. Nehemya, bu soyluları ve hükümet görevlerini yapmış oldukları bu iş nedeniyle açıkça azarlamıştı. Bu yanlışı yapanları herkesin önünde eliyle göstererek açığa çıkarmış, onları herkesin önünde rezil etmişti. Bugün de benzer şeyler yapanları insanlar önünde açıkça teşhir etmek gerekir ki bir daha yapmasınlar. Yine imanlı topluluklarında dürüst olmayan, dürüst davranmayan, saman altından su yürütmeye çalışan ikiyüzlüler ortaya çıkartıldığı zaman bir an önce disiplin altına alınıp uzaklaştırılmalıdırlar. Her çeşit kötülük gün ışığına çıkartılmalıdır. Nehemya kardeşlerinin gizlice sürdürdükleri işleri bir bir açığa çıkarmıştım. Çok öfkeliydi. Bazıları İncil öfkelenmeyin diyor diye itiraz edebilir. Gerçeği çarptırtmamak gerekir. Pavlos öfkelenin ama günah işlemeyin diye yazar. Öfkelendiğiniz şeyin nedeni çok önemlidir. Kendi çıkarınız için öfkeleniyorsanız, kendi çıkarınız için evet bir şeyler yapıyor, kızıyorsanız bu yanlıştır. Ama eğer Tanrı'nın programı, onun yüceliği engelleniyor ve onun adına zarar getirildiği için öfkeleniyorsanız, bu durumda günah işlemeden öfkelenebilirsiniz. Nehemya, Yahudi kardeşlerinin hayatında ortaya çıkardığı günahları hasıralt etmeye kalkışmadı, tarafsız kalmadı. Açıkça hiç çekinmeden gerçeği kardeşten ve bu suçu işleyenleri herkesin önünde bir güzel rezil etti. Böyle yapmakla da bana göre iyi yaptı. Bizler de inanlı topluluğumuzda yanlış bir şey gördüğümüzde, ama onun yanlış olduğunu bilmemiz gerekir. Bundan emin olduğumuz zaman haklı bir öfke göstermeliyiz. Yanlış yapan kişiyi görmezlikten gelip yaptığı günahı hiçbir şey yapmamış gibi değerlendiremeyiz. Bazıları kilisede sorun yaratmak istemedikleri için sorunun üstüne yürümekten kaçınıyorlar. Bazen yanlışa aman ne şiş yansın ne kebap misali göz yumuyorlar. Bu çok yanlıştır. Doğruyu, doğru öğretiyi, sağlıklı öğretiyi kesin olarak söylemeli, vurgulamalı ve bunun tersi yapıldığında da onların yanlış olduğunu söylemeliyiz. Topluluğunuzda birinin günahını, yanlışını gördüğün zaman üzerine gideceksin. En azından topluluğun değerli dostum, önderlerini bundan haberdar edeceksin. Bu bir disiplin sorunudur. Önlem alınmazsa topluluk ileride daha büyük yaralar alabilir. Çünkü bu şeytanın bir işidir ve şeytan topluluğu dağıtmak, bölmek, yaralamak, kardeşler arasında düzensizlik yaratmak ister. Onun amacı İsa Mesih'e ait olan şeylere zarar getirmek, leke sürmektir. Bugün cesur olalım. Kilise bugün yeryüzünde saygınlığını yitirmiş durumdadır. Her çeşit günaha, saygısızlığa ve yanlışlığa bir kilisede göz yumuluyor ve insanlar işledikleri günahlar nedeniyle azarlanmıyor ve tövbeye çağrılmıyorlarsa olacağı elbette budur. İnsanların yanlışları söylenmeli ve tövbeye çağrılması gerekir. Gelenekçi kiliselerin içerisine düşmüş olduğu ruhsal kuraklık bu nedenledir. Tanrı'nın kutsal ruhu gelenekçi bu tür kiliselerden çok İncil'in öğretişlerini açık, yeniden doğuşu ve tövbeyi öğreten İncil'i kiliselerde çalışmaktadır. Diğerleri ruhban sınıflar, gelenek ve görenekleri kiliselerde İncil'den daha önemli görerek vakit geçirmekteler. Kiliselerine katılan ismen Hristiyan cemaatleri İncil'in gerçeklerinden haberdar etmeyerek onların ruhsal yönde birçok değer ve zenginlikten yoksun yaşamalarına neden olmaktadırlar. Orta Doğu ülkelerinin birinde vaizin biri bir keresinde bana şöyle demişti. Hristiyan kiliselerindeki ruhsal kuraklık, ikiyüzlülük ve gelenekçiliği görüp de İsa Mesih'in çağırdığı yaşamın böyle kuru bir yaşam olduğunu düşünüp Rab'be gelmek istemeyen insanları görünce çok üzülüyor ve öfkeleniyorum. Haklı olabilir ama dünyada hala gerçeği araştıran, gerçeği öğrenmek isteyenler vardır. Bizim söylediğimiz şeylerde samimi olup olmadığımızı bilmek istemektedirler. Biz her zaman insanları Mesih'e bakmaya çağırmalıyız. Ve ben bunu yıllardan beri yapıyorum. Hiçbir zaman ona buna değil, ona buna bağlanmayın, Ali'ye bağlanmayın. Hayır, Rab'be gelin, Rab'be bağlanın. Onda, yani Rab-i İsa Mesih'te hiçbir hata bulamayacaklardır. Biz de hatalarımızdan mümkün olduğunca ayrılmalı, daha kusursuz bir hayat yaşamaya çaba göstermeliyiz. Yanlışları görünce de, hataları görünce de, sahtelikleri görünce de, sahte öğretileri gördüğümüzde de bunları hasır altı yapacağımıza, bunları giderecek önlemler almalı, ilgili kimselere gerekli uyarıda bulunmalıyız. böyle davranmadığımız sürece korkak imanlılar olarak kalırız. Ama Nehemya korkak değildi. Gereken neyse onu yapmıştı. Nehemya kardeşlerinin işlediği günahları hiç çekinmeden herkesin önünde açıkça söylemiş, hiç kimse de ona karşı tek bir söz dahi edememişti. Nehemya oradayken seslerini çıkarmayanlar daha sonra yine ortalığı karıştırmaya ve Şuşan'daki saraya geri döndüğünde dahi Nehemya'nın başına türlü işler açmaya devam edeceklerdi. Ama tüm bu direniş ve karşı durmalara rağmen Nehemya başladığı işi, Yeruşalim'in duvarlarını örmeyi tamamlayacak ve yaşadığı günlerde kendi kuşağında Rab'be hizmet etmeyi sürdürecekti. Sonra yaptığınız doğru değil dedim. Düşmanlarımız olan öteki ulusların aşağılamalarından kaçınmak için Tanrı korkusuyla yaşamanız gerekmez mi dedim diyor Nehemya 5. bölüm 9. ayette. İsa Mesih'e bugün küfredilmektedir. Neden biliyor musunuz? Acaba kilisenin durumu nedeniyle mi küfrediliyor? İnanlıların yaşamlarındaki günahlar nedeniyle mi? Yoksa senin ve benim yüzümden mi küfrediliyor? Bu soruları hepimiz kendimize sormak zorundayız. Nehemya onlara şöyle diyordu. Bakın yaptığınız şeyler yüzünden düşmanın hakaret ve küfürleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar hep sizin yüzünüzden oluyor. Nehemya çok haklıydı. Kardeşlerim diyor 10. ayette. Adamlarım ve ben ödünç olarak halka para ve buğday veriyoruz. Lütfen faiz almaktan vazgeçelim. Nehemya bundan para kazanabilirdim diyor. Nehemya burada gerçek bir sınavla karşı karşıyaydı. Elinde bulundurduğu mevkiyi para kazanmak, rüşvet yemek için kullanmıyordu. Toplumumuzda rüşvet alıp vermek, ekmek, peynir gibi sıradan bir şey olmuştur. Bu işin sonu nereye kadar gidecek acaba? İnsanların varsa yoksa her şeyi para olmuş. Para için adam karısını, kızını dahi satıyor ne yazık ki. Her çeşit pislik ve kötülük sırf bu para sevgisi nedeniyle yaşanıyor. Bazen birileri için para için yapmayacağı hiçbir şey yoktur deriz ya, artık hemen hemen herkes bu duruma gelmiştir. Tarlalarını, bağlarını, zeytinliklerini, evlerini onlara hemen geri verin. Bir de faiz olarak aldığınız gümüşün, buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının %1'ini verin diyor 11. ayette. Nehemya varlıklı Yahudilerden halktan topladıklarını geri vermelerini ve bir daha onlardan faiz almamalarını istiyordu. 12. ayette veririz dediler diyor. Artık onlardan hiçbir şey istemeyeceğiz. Ne diyorsan öyle yapacağız. Kahinleri çağırdım ve yetkililere kahinlerin önünde verdikleri sözü tutacaklarına ilişkin ant içtirdim. Nehemya gerçekten harikadır. Ben sizin ağzınızla verdiğiniz sözlere inanmıyorum. Bu söylediklerinizin altına imzalarınızı da atmalısınız diyordu. Ettikleri andı yazılı bir belge halinde elinde tutmak istiyordu Nehemya. Onlara tam güvenmiyordu ya da en azından işi sağlama bağlamak istiyordu. Ne yazık ki bazı imanlılar tanıdım ki verdikleri sözü tutmadılar, yerine getirmediler. Değerli dostum, kim olursa olsun bir Mesih imanlısının verdiği söze inanabilmemiz gerekmektedir. Ama bazı durumlarda bunun öyle olmadığını maalesef görmüşümdür. Dürüst olmasını beklediğimiz Mesih imanlarının bazıları kişiliklerindeki bozukluklar ve eksiklikler nedeniyle güvenilmez olduklarını verdikleri sözleri tutmamakla gösterirler. Nehemya pratik, zekalı bir adamdı. Sorunlara köklü bir çözüm getirmeliydi. Bu nedenle kalıcı bir çözüme kavuşabilmek için Yahudilere, kredi açan varlıklı Yahudilere, tamam aldığınız şeyleri geri vereceğinize söz veriyorsunuz ama ben sırf sizin bu sözünüze güvenemiyorum. Verdiğiniz bu sözü noter huzurunda tekrar yazılı olarak verip altına imzanızı atmanız gerekiyor dedi. Ne olur ne olmaz. Dediğim gibi işi sağlama bağlıyor Nehemya. Sonra eteğimi silktim ve dedim ki kim verdiği sözü tutmazsa Tanrı da onu böyle silkelesin. Malını mülkünü elinden alsın, tam takır bıraksın. Herkes buna amin dedi ve Rab'be övgüler sundu ve sözlerini tuttular. 13. ayet. Sanırım Nehemya'nın buradaki sözleri kadar çetin sözler bugün kiliselerde söylenmiş olsaydı eminim tüm cemaat bu sözlere amin derdi. Toplum içerisinde sorun yaratan, kangren gibi tedavisi zor dertler açan kimseleri etkisiz hale getirmek gerekir. Ters durumda toplumun her katmanı bu mikroplardan büyük zarar görürler. Kangren olan yerin kesilip atılması gerekir. Nehemya burada aynen bunu söylüyordu. Bu tür kimseleri resmen lanetliyordu. Çok dramatik bir görüntü değil mi? Ama başka çaresi yoktu. Nehemya hemen eteğini silkti. Hatırlayacağınız gibi Nehemya kralın sarayında bir görevliydi ve kendisine özgü bir üniforması vardı. Uzun elbisesinin eteğini silkeleyerek önünde toplanan kalabalığa verdiği bu sözü tutmayan her adamı Tanrı da aynen böyle silkeleyecektir diyordu. Dediğim gibi çetin sözler. Elçi Pavlos da Galatyalılar 4:12'de aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etseler diye yazmaktadır. Pavlos burada Galatya'daki inanlılar topluluğuna yeniden şeriat kurallarını empoze etmek isteyen şeriat yanlısı Yahudilerin kesilip atılmalarını arzuluyordu. Çünkü bunlar Galatya'daki Mesih imanlarına büyük zararlar veriyorlardı ve bir an önce etkisiz hale getirilmeliydiler. Bunlar gerçekten ağır sözlerdir ama bazen de çok gereklidir. Şimdi de Nehemya'nın özel yaşamından bazı kesitlere bakalım. Yahuda'da valilik yaptığım 12 yıl boyunca ilk atandığım günden son güne kadar Artaşşaş'tanın krallığının 20. yılından 32. yılına dek ne ben ne kardeşlerim valiliğe ayrılan yiyecek bütçesine dokunmadık diyor Nehemya 5:14'te. Nehemya'nın kraldan maaş alma hakkı vardı ama o bu hakkını kullanmamıştı. Benden önce görev yapan valiler halka yük oldular. Onlardan 40 şekel, yaklaşık 500 gram gümüşün yanı sıra yiyecek ve şarap da aldılar. Uşakları bile halka ezdi ama ben Tanrı'dan korktuğum için böyle davranmadım. 15. ayet. Nehemya'dan önceki valiler maaşlarını almışlardı ama Nehemya maaş almayı reddetmişti. 16. ayette surların onarımını sürdürdüm diyor. Adamlarımın hepsi işin başında durdu. Bir tarla bile satın almadık. Nehemya kendisine hiçbir gayrimenkul dahi satın almamıştı. Tarla, arsa, bine ve inşaat gibi şeylere hiç bulaşmamıştı. Temizdi yani. Evet, elinde tuttuğu devlet makamını kendi şahsi çıkarları doğrultusunda kullanmamıştı. Keşke bizim siyasetçilerimiz ve bürokratlarımız da birazcık Nehemya'dan ders alabilselerdi, dürüst olabilselerdi. Tabii ki dürüstler de vardır ama genelde herkes dürüst olabilseydi. Çevremizdeki uluslardan bize gelenlerin dışında Yahudilerden ve yetkililerden 150 kişi soframa otururdu diyor 17. ayette. Nehemya 150 kişilik misafir grubunu sürekli olarak kendi sofrasında ağırlıyordu. Öte yandan diğer çevre ülkelerden Yeruşalim'e yerleşmek için gelen ama henüz kalacak yerleri olmayan Yahudileri de kendisi konuk ediyordu. Öyle anlaşılıyor ki bütün bu masrafları kendi şahsi kesesinden karşılıyordu. Bu özellikleriyle diğer valilerin hiçbirine benzemiyordu. Benim için her gün bir boğa, 6 seçme koyun, tavuklar kesilir, 10 günde bir de her türden bolca şarap hazırlanırdı. Bütün bunlara karşın valiliğin yiyecek bütçesine dokunmadım çünkü halk ağır yük altındaydı diyor 18. ayette. Nehemya vali için ayrılan yiyecekleri dahi istememişti çünkü yüreği bu ağır işlerde çalışan kardeşleriyle beraberdi. Ey Tanrım, bu halk uğruna yaptıklarım için beni iyilikle an diyor Nehemya. Nehemya 5. bölüm 19. ayette. Nehemya gerçekten eşsiz biriydi. Halkı için kaygı çekiyordu ama onlar onu unutacaklardı. Üzücü bir şey ama gerçek. Çok ünlü kimseler insanların kendilerini kısa zamanda unuttuklarına tanık olmuşlardır. İnsanların hafızaları bazı şeyleri uzun süre tutamaz. Birçok şeyler zamanla unutulup giderler ama Nehemya Tanrı'dan kendisini anmasını, hatırlamasını istiyordu. Ey Tanrım, bu halk uğrunda yaptığım her şeyi benim için iyilikle hatırla diyordu. Şükrolsun ki Tanrımız günahlarımızı bir daha asla hatırlamazken yaptığımız iyi ve yararlı işleri her zaman hatırlayacaktır. Ve hatta o bütün bu iyi şeyleri bir kitaba kaydetmektedir.